Ayrım 30, sayfa 325. Vücudun başarısı ruha da güven duygusu verir. Yarım saatlik bir boğuşmadan sonra zaferi kazanmış olarak eğerin üstüne oturmayı başarmıştım. Altımda artık yola gelmiş hayvan burnundan soluyarak kişniyor, sıcak bir duşun altından çıkmışçasına vücudundan buharlar fışkırıyordu. Boynu meşin dizginleri köpükten bembeyaz olmuştu. Kulakları uysallıkla inivermişti. Bir yarım saat sonra bu yenilmez hayvan benim istediğim gibi uysal, uslu uslu gidiyordu artık. Sağrısına dizlerimi bastırmam gerekmiyordu. Şimdi rahatça attan inebilir, arkadaşların kutlamalarına kendimi sunabilirdim. Gel gelelim içimdeki o boğuşma isteği daha iyice geçmemişti. Heyecanımın artmasıyla keyfim öyle yerine gelmişti ki Steinhübel'e talim yerinde 1-2 saat at sürebilir miyim diye sordum. Terleyen hayvanın biraz da terinin kuruması için tırıs süreceğim elbette. Steinhübel gülerek hay hay dedi. Onu kazasız belasız geri getireceğini gördüm artık. Bundan böyle hırçınlık numaralarına kalkışmayacaktır. Aferin Tony. Arkadaşlarımın coşkunca alkışları arasında alandan çıkarak yola girdim. Bitkin düşen atın dizginlerini gevşekçe tutup önce biraz şehirde dolaştım. Sonra çayırlara açıldım. At gevşemiş, rahat gidiyordu. Ben de rahat, keyifliydim. Bütün sıkıntımı, öfkemi çetin bir boğuşmayla geçen şu bir saat içinde hayvanın üzerine boşaltmıştım. Sezar şimdi uslu, uysal, tırıs gidiyordu. Steinhübel haklıydı. Atın gerçekten kusursuz bir gidişi vardı. Bundan daha güzel, daha canlı, yumuşak sürülemezdi. Biraz önceki keyifsizliğim yavaş yavaş rüyaya benzer bir rahatlığa dönüşmüştü. Tam bir saat rastgele dolaştım durdum. En geç saat 4:30'da dönmeliydim. Bugünlük Sezar'a da bana da yeterdi. Ana yoldan rahat hafif bir tırısla şehre dönerken uyuklar gibiydim. Birden arkamdan keskin gürültülü bir klakson sesi geldi. Sinirli hayvan hemen kulaklarını dikti. Titremeye başladı. Bereket titrediğini hemen fark edip dizginlerini kıstım. Dizimle de at ağrısına vurup hayvanı yolun ortasından kenara bir ağacın yanına çektim. Otomobil kolayca geçebilsin diye. Otomobilin şoförü dikkatli biri olmalıydı. İhtiyatla yol kenarına çekildiğimi anlamıştı. Arabasını motorun sesi duyulmayacak kadar ağır ağır sürüp geçti. Titreyen hayvanın karnına dizlerimi iyice bastırıp her an yana ya da arkaya sıçrayacakmış gibi tetikte beklemem gerekli değildi aslında. Çünkü araba önümüzden geçtiği sırada hayvan yatışmış, uslu uslu duruyordu. Rahatça bakabilirdim şimdi arabaya. Bakışlarımı o yana çevirdiğim sırada penceresi açık arabadan birinin bana el ettiğini gördüm. Doktor Kondor'un yuvarlak, dazlak kafası ile yanında Kekes Felvan'ın tek tük kır telli yumurta biçimi kafasını tanıdım hemen. Bilmiyorum, at mı titriyor yoksa titreyen ben miyim? Ne demek bu? Doktor buraya gelmiş de beni haberdar etmemişti. Doğru, Kekes Felvalara gitmiş olmalıydı. Onun yanında oturuyordu çünkü. İyi ama neden bana selam vermek için arabayı durdurmadılar? Neden yabancıymışım gibi önümden geçip gittiler? Doktor Kondor nasıl gelebilmişti yine buraya? Saat 2 ile 4 arası Viyana'da muayene zamanıydı. Onu acele çağırmış olmalıydılar. Hem de sabahın erken saatlerinde. Muhakkak bir şeyler olmuştu. İlona'nın telefonu, yolculuğun sonraya bırakılması, benim bugün oraya gitmemem gerektiği hep bununla ilgiliydi. Kuşkusuz bir şeyler olmuştu. Benden gizledikleri bir şey vardı. Acaba Edith kendine bir şey mi yapmıştı? Dün akşam kararlı görünüyordu. Ancak kötü, tehlikeli bir şey tasarlayan bir insanda görülen alaycı güven vardı dün akşam onda. Hiç kuşkusuz kendine bir şey yapmıştı Edith. Atı 4 nala sürsem belki Kondor'a istasyonda yetişirdim. Ama belki de Doktor Kondor daha ayrılmamıştır buradan diye aklımdan geçiriyordum hemen. Kötü bir şey olduysa bana haber vermeden gitmez. Belki 1-2 satır yazıp Kışla'ya bırakmıştır, biliyorum. Bu adam benden gizli ve bana karşı bir şey yapamaz. Beni yüzüstü bırakmaz. Şimdi hemen Kışla'ya dönmeliyim. Odamda bir mektubunu, birkaç satırlık bir pusulasını ya da kendisini bulacağımdan hiç kuşkum yok. Hadi şimdi hemen Kışla'ya. Kışla'ya varınca hemen atı yerine bırakıp arkadaşların gevezeliklerinden, kutlamalarından kurtulmak için yan merdivenlerden hızla çıktım. Evet, Emir Erim gerçekten kapının önünde bekliyordu. Ürkek yüzünden, çökük omuzlarından anlamıştım bir şeyler olmuştu. Emir Erim göze çarpan bir şaşkınlıkla bir bayın içeride beni beklediğini söyledi. Atlatmaya cesaret edememiş çünkü çok direnmiş beklemek için. Oysa ben ona sıkı sıkı tembih etmiştim odama kimseyi bırakmaması için. Doktor Kondor yüklüce bir bahşiş vermiş olmalıydı. Erin ürkekliği, güvensizliği bu yüzdendi. İyi etmişsin deyince de ürkekliği şaşkınlığa dönüştü. Çok şükür Doktor Kondor gelmişti. Her şeyi anlatacaktı bana. Hızla kapıyı açtım. Karanlık odanın dibinden hava sıcak diye Emir Erin panjurları indirmişti. Gölgeden sıyrılır gibi biri kımıldadı. Doktora hoş geldin demek üzereyken fark ediyorum. Doktor Kondor değil bu. Bir başkasıydı beni bekleyen. Hem de hiç beklemediğim biri. Kekes Felva. O da daha karanlık bile olsaydı onun ürkek ürkek ayağa kalkışını, yerlere kadar eğilişini bin kişi arasında bile tanırdım. Hafifçe öksürüp konuşmaya başlamadan ürkek, ezik sesinden onu tanıdım. Hafifçe eğilerek haber vermeden rahatsız ettiğim için özür dilerim Teğmen Bey dedi. Ama Doktor Kondor özellikle selamlarını size iletmekle görevlendirdi beni. Sizi görünce arabayı durdurmadığı için de ayrıca özür diliyor. Geç kalmıştı. Viyana Ekspresi'ne yetişmesi gerekiyordu. Çünkü orada bu akşam... Neyse, işte bu yüzden ne kadar üzüldüğünü size iletmemi rica etti. Sadece bundan ötürü, yani demek istiyorum ki, sadece bundan ötürü sizi rahatsız etmeyi göze aldım. Kekes Falva karşımda duruyor. Görünmeyen bir boyunduruk taşır gibi başı önüne eğik, tek tük saçlı kemikli kafası karanlıkla parıldıyor. Hiç de gerekli olmayan, aşağıdan alır hali beni sinirlendirmeye başlamıştı. İçimdeki bir tedirginlik yanıltmıyordu beni. Bu sıkılgan gevelemelerin arkasında belli bir maksat gizliydi. Kalbinden hasta, yaşlı bir adam sırf selam getirmek için 3 kat merdiveni tırmanmazdı. Telefonla da söyleyebilirdi ya da yarına kadar bekleyebilirdi. Dikkatli ol dedim kendi kendime. Bu Kekes Felva senden bir şeyler istiyor. Bir kez daha karanlıkta çıkmıştı böyle karşına. Ayaklarına kapanan bir dilenci gibi başlar, sonunda da istediğini koparır, tıpkı masaldaki cinin kendisine acıyan delikanlıya yaptığı gibi. Sakın boyun eğme, oyuna gelme, hiçbir şey sorma. Ağzından bir şey de almaya çalışma. Tez elden başından savmaya bak. Evet ama karşımda duran yaşlı bir adam, başı da yalvarır gibi önü düşmüş. Yandan ayrık, seyrek ak saçlarını görüyorum. Rüyada gibi, yün örerken başını kaldırıp da bana, kardeşlerime masal anlatan ninemi hatırlıyorum. Yaşlı hasta bir adamı öyle kabaca kovmak olmazdı. Bunca tecrübeye rağmen hala aklım başıma gelmemişti. Oturması için sandalyeye işaret ettim. Bunca zahmete katlandınız. Sağ olun Bay Kekes Felva. Gerçekten pek naziksiniz. Oturmaz mısınız? Kekes Felva karşılık vermiyor. İyice duymamış olmalı. Hiç değilse elimin işaretinden anladı. Sandalyenin ucuna çekinerek gelişiyor. Gençliğinde de açık büfe ziyafeti veren yabancıların masasına böyle çekinerek gelişirdi besbelli, diye aklımdan geçirdim. Şimdi ise milyoner ama benim külüstür hasır iskelemde oturuyor. Elleri birbirine dolanarak gözlüğünü çıkarıyor. Cebinden çıkardığı bezle camlarını siliyor. Ah sevgili dostum, gözüm açıldı artık. Bu gözlük temizleme numaralarını çoktan öğrendim. Biliyorum, zaman kazanmak için camları temizliyorsun. Konuşmaya benim başlamamı istiyorsun. Sormamı istiyorsun. Ne sormamı istediğini bile biliyorum. Acaba Edith hasta mı? Yolculuk sonraya mı bırakıldı? Yo, ihtiyatı elden bırakmam. Söyleyecek bir şeyin varsa sen başla. İlk adım ben atmam. Hayır, yeniden aldatılmaya niyetim yok. Yeter artık gösterdiğim bu budalaca merhamet. Sonu gelmek bilmeyen isteklerin yeter artık. Dalavereler de, ikiyüzlülükler de canıma tak etti. Bıktım. Benden bir şey istiyorsan hemen açıkça söyle. Bu sersemce gözlük parlatma numaralarının arkasına saklanma. Oyununa gelmem artık. Merhametimden de bıktım. İhtiyar kenetlenmiş dudaklarımdan çıkmayan bu sözleri sanki duymuş gibi pırıl pırıl parlattığı gözlüğünü en sonunda silmekten vazgeçti. Bu sefer ona kolaylık göstermeyeceğim. Söze kendisinin başlaması gerektiğini sezmiş olmalı. Başı ısrarla öne eğik, bakışlarını bana çevirmeden söze başlıyor. Sadece masaya bakarak konuşuyor. Bu sert çatlamış tahtanın ona benden daha çok acıyacağını umuyor sanki. Biliyorum Teğmen Bey, diye çekine çekine başlıyor. Vaktinizi almaya hiç hakkım olmadığını biliyorum ama ne yapabilirim? Ne yapabiliriz ki? Daha çoğu gelmiyor elimden. Hiçbirimizin gelmiyor. Nasıl böyle oldu, Tanrı bilir. Tek söz söyletmiyor kendisine. Kimseyi de dinlediği yok. Bize kötülük olsun diye yapmadığını biliyorum. Yalnız çok mutsuz, korkunç mutsuz. Kapıldığı umutsuzluktan dolayı bize karşı böyle davranıyor. İnanın bana, sırf umutsuzluğundan. Bekliyorum. Ne demek istiyor? Edith onlara ne yapıyor? Ne yapıyor ki? Çıkar baklayı ağzından. Neden dolan başlı konuşuyorsun böyle? Neden olup bitenleri açıkça söylemiyorsun? Yaşlı adam boş gözlerle masaya bakıyor. Oysa her şey önceden konuşulmuş, hazırlanmıştı. Yataklı vagon biletleri alınmış, en iyi odalar ayrıtılmıştı. Daha dün öğleden sonra sabırsızlık içindeydi bir an önce yola çıkmak için. Yanına almak istediği kitapları kendisi seçmiş, Viyana'dan getirttiğim yeni elbiseleri kürkü giyip denemişti. Sonra birden ne oldu bilmem. Dün akşam yemekten sonra ne kadar sinirli olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? İlona da bir şey anlamadı. Kimse anlamıyor böyle birdenbire ona ne olduğunu. Tepine tepine bağırıp yeminler ediyor. Buradan hiçbir kuvvet onu uzaklaştıramazmış. Burada kalacağım, kalacağım, kalacağım diye bağırıp çağırıyor. Evi başıma yıksanız bile kalacağım diyor. Dalaverelerle uyutamazsınız beni, aldatamazsınız diyor. Yeni tedavinin kendisinden kurtulmak için uydurulduğunu söylüyor. Şimdi hepimiz boşuna umutlanacakmışız. Çünkü gitmeyecekmiş. Burada kalacakmış. Buradan ayrılmayacakmış. Sırtımdan aşağı soğuk terler boşandı. Dünkü sinirli gülüşün ardında demek bunlar gizliymiş. Benim artık dayanamayacağımı sezdi de arkasından İsviçre'ye gideyim diye mi bütün bunları yapıyor? Kendini sakın koy verme diyorum kendi kendime. Bu olayın seni sinirlendirdiğini sakın sezdirme. Edith'in burada kalmasının sinirlerini mahvedeceğini ihtiyarı belli etme. Bön bir tavır takınıp umursamaz görünerek yoluna girer canım diyorum. Edith'in hava gibi birden nasıl değiştiğini siz de çok iyi bilirsiniz. İlona'da yolculuğun ancak birkaç gün içinde sonraya bırakıldığını telefonda söylemişti. Yaşlı adam içini çekti. Kusar gibi boğuk boğuk gelen bir iç çekişti sanki. Ah ya Rabbim, keşke öyle olsaydı. Büsbütün gitmekten vazgeçecek diye korkuyorum. Bilmiyorum, anlamıyorum bir türlü. Tedaviyi birden umursamaz oldu. İyileşmesi iyileşmemesi umurumda bile değil. Bana eziyet etmelerine artık izin vermeyeceğim. Yeni tedaviyi bende denemelerine göz yummayacağım. Hep böyle şeyler söylüyor. İnsanın kalbini durduracak şeyler hep. Beni artık yalanlarıyla aldatmayacaklar diye hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Her şeyi görüyorum, her şeyi görüyorum, her şeyi, her şeyi deyip duruyor. Eyvah, yoksa bir şeyler mi fark etmişti? Acaba kendimi ele mi vermiştim? Doktor Kondor bir ihtiyatsızlık mı yaptı? Yoksa Edith bir dikkatsizlikten kuşlandı da İsviçre'deki tedavinin bir işe yaramayacağını mı anladı? O korkunç sezgisiyle onu buradan boşu boşuna uzaklaştırdıklarını mı sezdi? Babasının ağzını arıyorum. Anlamıyorum doğrusu. Kızınızın Doktor Kondor'a bugüne kadar sonsuz bir güveni vardı. Bu tedaviyi de ona doktor tavsiye ettiğine göre anlamıyorum, anlamıyorum bir türlü. Evet ama durum böyle. Çılgınlık da bunda ya. Edith kesinlikle hiçbir tedavi istemiyor artık. İyileşmek istemiyor. Ne söyledi biliyor musunuz? Ne pahasına olursa olsun gitmeyeceğim. Yalanlara karnım tok. Şimdiki gibi sakat kalıp burada oturmak daha iyi. Artık iyileşmek istemiyorum. Hiç anlamı kalmadı benim için. Şaşkınlıkla anlamı kalmamış mı diye haykırdım. Bu sözüm üzerine ihtiyar başını büsbütün eğdi. Islak gözlerini, gözlük camlarını göremiyordum artık. Sadece bir tutam ak saçından titremeye başladığını fark ettim. Sonra anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. İyileşmemin hiçbir anlamı kalmadı dedi. Sonra hıçkırarak çünkü dedi. O çetin bir işe hazırlanır gibi derin derin soluk alıyor. Sonra baklaya çıkarıyor ağzından güçlükle. Çünkü o acımaktan başka bir şey duymuyor bana dedi. Kekesfelva'nın bu o kelimesini söylemesiyle birden buz gibi olmuştum. Kızının bana karşı duygularını ilk kez çıtlatıyordu. Benden kaçındığını, bana bakmaktan bile çekindiğini epeydir fark ediyordum. Oysa önceleri bana pek nazik, kibar davranır, üstüme düşerdi. Biliyordum. Utandığı için benden uzak duruyordu. Kızının elde etmek istediği erkeğin ondan kaçtığını görmek ona pek ağır gelmişti. Kızının gizli itiraflarına müthiş üzülmüş, gizlemediği isteklerinden çok utanmış olmalıydı. O da benim gibi rahat değildi artık. Bir şey gizleyen, gizlemek zorunda olan kimse karşısındakine rahat, açıkça bakamaz. İşte şimdi açıkça söylenmişti. İkimizin de yüreğine balyoz gibi inmişti gerçek. Her şeyi açıkça ortaya koyan o sözden sonra öylece oturuyor, birbirimize bakmaktan çekiniyorduk. Masanın çevresindeki o daracık boşlukta taşlaşan havaya bir suskunluk çökmüştü. Yavaş yavaş bu suskunluk yayılıyor, kara bir gaz bulutu gibi bütün odayı tavandan yere kadar sarıyor, sık, kesik kesik soluk alışlarından bu suskunluğun Kekesfelva'nın gırtlağını boğacak gibi sıktığını seziyordum. Bir saniye sonra bu basınç ikimizi de boğacaktı. İkimizden birinin davranması gerekti. Bu öldürücü suskunluğu, boşluğu tek bir sözle parçalamamız, bozmamız gerekti. O sırada bir şey oldu. Önce bir hareket yaptığını fark ettim. Garip ve beceriksizce bir hareket. Sonra porsumuş gibi sandalyesinin üzerine yığılıverdi. Arkasından sandalye de gürültüyle yere yuvarlandı. Bir yerine inme inmişti. İlk aklıma gelen bu oldu. Kalbinden hastaydı. Doktor Kondor söylemişti bunu bana. Dehşetle yerimden fırlayıp sofaya çıkarmak için davrandım. O sırada fark ettim. İhtiyar yere düşmemişti. Koltuğundan yere düşmemişti. Kendini yere atmıştı. Heyecanla ilk yerimden fırladığımda gözümden kaçmıştı. İsteyerek dizlerinin üstüne çöküvermişti. Onu ayağa kaldırmak isteyince de sürüklenerek yanıma sokulup yalvarırcasına ellerime sarıldı. Ona yardım etmelisiniz. Yalnız siz yardım edebilirsiniz ona. Yalnız siz. Kondor da aynı şeyi söylüyor. Sadece siz yardım edebilirsiniz ona. Başkası değil. Yalvarırım bana acıyın. Böyle sürüp gidemez bu. Kendine bir şey yapar. Her şeyi birden mahveder. Ellerimin şiddetle titremesine rağmen ihtiyarı zorla yerden kaldırıyorum. O yardıma uzanan kollarıma sarılıyor. Umutsuzca yapışan parmaklarını vahşi bir hayvan pençesi gibi etime geçiriyor. Cin, kendisine acıyan genci zorla sürükleyen rüyalarımdaki cin. Yardım edin diye soruyor. Yardım edin ona ne olur. Çocuğu bu durumda bırakamayız. Size yemin ederim ki ölüm kalım meselesi bu. Bilseniz o umutsuzluğu içinde neler söylediğini, siz rahat edesiniz, biz rahata kavuşalım diye kendisini yok edeceğini, canına kıyacağını söylüyor hıçkıra hıçkıra. Laf olsun diye söylemiyor bunu. Son derece ciddi bu konuda. Daha önce de iki kez denemişti. Birincisinde damarlarını kesmişti, ikincisinde uyku hapı almıştı. Bir kez aklına koydu mu bir şeyi kimse alıkoyamaz onu. Hiç kimse. Onu siz kurtarabilirsiniz ancak. Sadece siz. Yemin ederim sizden başkası kurtaramaz. Elbette Bay Kekesfelva. Önce biraz sakin olun, lütfen. Elbette elimden gelen her şeyi yapacağım. İsterseniz hemen şimdi gidelim. Onu yatıştırmaya çalışayım. Hemen sizinle gelirim. Ona ne söylemen gerektiğini siz söyleyin. Ne yapmam gerektiğini de. Birden kolumu bıraktı, gözlerini dikti üzerime. Ne mi yapacaksınız? Anlamıyor musunuz yoksa? Anlamak mı istemiyorsunuz? Kızım size açıldı. Size sevgisini söyledi. Şimdi de bundan ölesiye utanç duyuyor. Size mektup yazdı. Siz karşılık vermediniz. Şimdi de onu hor gördüğünüz için uzağa gönderip ondan kurtulmak istediğinizi kuruyor kafasında gece gündüz. Ondan tiksiniyorsunuz, iğreniyorsunuz diye korkudan çılgına döndü. Çünkü o, anlamıyor musunuz? Onun gibi onurlu, ihtiraslı bir kızın beklemeye dayanamayıp canına kıyacağını anlamıyor musunuz? Neden ona birazcık güven vermiyorsunuz? Neden tek kelime olsun söylemiyorsunuz ona? Neden böyle kalpsiz, gaddar davranıyorsunuz? Neden bu zavallı masum yavrucağa böylesine müthiş eziyet ediyorsunuz? Onu yatıştırmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ona dedim ki, ona hiçbir şey söylemediniz. Kendisini görmeye gelişlerinizde, susuşlarınızda, onu nasıl deliye çevirdiğinizi siz de fark etmeliydiniz. Çünkü o sadece tek bir şeyi bekliyordu. Tek bir sözü bekliyordu. Seven bir kadının sevdiğinden beklediği o tek sözü. Sakat olduğu sürece böyle bir sözü sizden beklemeye cesaret edemezdi ama şimdi birkaç hafta içinde iyileşeceğine, sapasağlam olacağına inanırken neden öbür kızlar gibi o da sizden aynı şeyi beklemesin? Neden? Nasıl sabırsızlıkla sizden bu sözü beklediğini her haliyle belli etti. Söyledi de bundan fazlasını yapamaz. Önünüzde diz çöküp yalvaramaz. Siz ise onu mutlu edebilecek o tek sözü söylemekten kaçınıyorsunuz hala. Gerçekten çok mu korkunç geliyor size bunu yapmak? Oysa dünyada bir insanın sahip olacağı her şey sizin olurdu. Ben yaşlı hasta bir adamım. Nem varsa size bırakacağım. Köşk, çiftlik, 40 yılda biriktirdiğim 6 milyon lira. Hepsi sizin olacak. Yarın bile sizin olabilir bütün bunlar. İstediğiniz her an, her saat. Kendim bir şey istemiyorum artık. Tek istediğim bu dünyadan göçüp gittikten sonra yavrucuğumla birinin ilgilenmesi. Biliyorum iyi dürüst bir insansınız. Onu korur, ona iyi davranırsınız. Kekesfelvan'ın soluğu kesildi. Güçsüz, çaresiz koltuğuna yığıldı. Benim de gücüm kalmamıştı. Ben de bitkindim. Öteki sandalyeye de ben çöküverdim. Böylece az önceki gibi konuşmadan oturduk öylece, karşılıklı. Hiç konuşmadan ve birbirimize bakmadan. Ne kadar bilmiyorum. Sadece arada bir Kekesfelvan'ın vücudunun sarsılmasıyla sıkı sıkıya sarıldığı masanın da hafifçe sallandığını görüyordum. Sonra aradan epey geçmişti yine, sert bir şeyin sert bir cisim üzerine düşmesi gibi bir ses duydum. Eğik duran alnı masanın tahtasına düşüvermişti. Adamcağızın nasıl şiddetli bir acı içinde olduğunu anlıyordum. Onu avutmak için sınırsız bir istek duydum birden. ''Bay Kekesfelva'' diyerek eğildim ona doğru. ''Bana güvenin, sakin kafayla her şeyi düşünelim önce. Yine söylüyorum size, yardıma hazırım.'' Gücüm yettiğince her şeyi yapacağım. Yalnız az önce bana çıtlattığınız şeyi, onu yapmak mümkün değil, imkansız. Öldürücü son vuruşla yıkılıp kalan bir hayvan gibi hafifçe titredi. Heyecandan tükürük birikmiş dudakları zorlukla kımıldadı. Konuşmasına fırsat vermedim. Bu dediğiniz imkansız Bay Kekesfelva. Lütfen bunun üzerine konuşmayalım artık. Siz de bir düşünün hele. Ben kimim ki? Halamın gönderdiği azıcık bir parayla, bir de aylığıyla geçinen küçük bir teğmen. Böyle dar gelirle insan yuva kuramaz. Bu parayla iki kişi geçinemez. Sözümü kesmek istedi, ben bırakmadım. Evet, ne söylemek istediğinizi biliyorum Bay Kekesfelva. Paranın hiçbir önemi yok diyorsunuz. Bunun çaresi var diyorsunuz. Zengin olduğunuzu ben de biliyorum. Sizden her şeyi alabileceğimi de. Ama esas mesele de bu. Sizin zengin, benim bir hiç oluşum. Her şeyi imkansız yapan da bu ya. Herkes bunu paranız için yaptığımı düşünür. Sanki ben, inanın bana, Edith bile sırf paranız için onunla evlendiğim kuşkusunda ömrü boyunca kurtulamayacaktır. Olağanüstü koşullara rağmen, inanın bana, Bay Kekesfelva, kızınıza karşı öyle dürüstçe duygular besliyorum. Ona öylesine gerçekten değer veriyorum ki yapamam bunu. Ondan hoşlanıyorum da. Yalnız beni anlayın lütfen. Ayrım sonu, sayfa 336.